Şimdi hatırlayacaksınız, daha önce size demiştim ki enflasyonda kolay dönem bitti. Enflasyonda kolay dönem neydi? Baz etkisi dediğimiz. Enflasyon diğer birçok iktisadi datanın tersine aydan aya ilerleyen bir data. Örneğin işsizlikte biz ne yapıyoruz? 2 Mayıs işsizliğini bir önceki yılın Ekim ayı ile kıyaslıyoruz. Ocak ayı işsizliğini bir önceki Ocak ayı işsizliğe kıyaslıyoruz. Neden? Dönemsellik etkisinden korunmak için. Ne demek bu? Her sene yaza girilirken yaz işleri ortaya çıkıyor. Tarlalar, geçici işler var, turizm gibi örneğin. Birçok insan istihdam ediliyor. İşte karayollarında eskiden daha fazlaydı ama şimdi de devam ediyor. Bolca yol yapım işleri için, inşaat işleri için bolca insan işe alınıyor. Sonra sonbaharda bu insanlar işten çıkılıyor. O zaman biz hep ne deriz? İşte yaza girildiğinde işsizlik düşüyor. Sonbahardan itibaren de vah vah işsizlik artıyor deriz. Bunu demememiz lazım. O yüzden Ekim'i Ekim'le, Kasım'ı Kasım'la, Haziran'ı Haziran'la, Temmuz'u Temmuz'la kıyaslarız bir önceki yılı. Ama enflasyon öyle değildir. Enflasyon, yıllık enflasyon 12 ay 12 ay ilerler. Yani şu anda Ocak enflasyonunu öğrendik. 2019'un Ocak ayı çıktı. 2019'un Şubat'ından bu sene Ocağı'nın sonuna kadar 12 aylık enflasyona bakıyoruz. Haziran'a geldiğimizde bir önceki yılın Haziran'ı çıkacak. Temmuz'dan, yani 2019'un Temmuz'undan bu senenin Haziran sonuna kadar olan enflasyona 12 aylık enflasyon diyeceğiz. Zaten fiyat artışı belli bir döneme göre belli bir dönemdeki fiyat farklılığı. Yukarı mı aşağı mı? Eğer aşağı gittiyse enflasyon eksiye geçmiş, negatif enflasyon veya düşüyor bulunduğu zirveden. Yukarı doğru gittiyse yukarı. Ve şunu unutmayın. Enflasyon bir sepet. Biliyorum sizin enflasyonunuzla bu enflasyonlar tutmuyor. Ama bu her zaman böyle. Çünkü ülkede gelir dilimleri var. 5 gelir dilimine ayırıyoruz %20'lik olarak. En zenginler, en yoksullar ve orta direk dediğimiz. Dolayısıyla onların harcamaları da birbiriyle aynı değil. Enflasyon daha ziyade zenginlerin değil fakirlerin çektiği bir şeydir. Fakir enflasyonu daha yüksektir, yoksul enflasyonu daha yüksektir. Orta gelirli enflasyonu onlardan bir tık aşağıdadır. Zengin enflasyonuna göre orta gelirli enflasyonu da daha yüksektir. Neden böyledir? Çünkü o malların talep elastikiyeti dediğimiz bir şey vardır. Onların harcamaları yani bütçeleri daha geniştir. Dolayısıyla enflasyondan daha az etkilenir. İkinci bir yoldan daha az etkilenirler. O da nedir? Onlar ürettikleri ürüne enflasyon kadar zam yapma veya işçileri işten çıkararak masrafları kısma imkanına sahiptir. Buna karşın yoksullar, dar gelirliler ve orta gelirliler bu imkana sahip değildir. Siz maaş pazarlığınızı o kadar yüksek yapamazsınız. Zaten Türkiye'de sendikaların durumu meydanda. Öbür tarafta da ne var? Öbür tarafta da çocuğunuzu evden atamazsınız. Enflasyon yükseldi diye atamazsınız. Harcamalarınızın birçok önemli bir kısmını, büyük kısmını kısamazsınız. Buradan da enflasyondan darbe yersiniz. Şimdi bu kapsamda baz etkisi bitti dediğimde ne demek istemiştim? Enflasyon çok yükselmişti, %24'lere doğru gelmişti. Orada o aylık yüksek enflasyonlar çıktıkça ondan düşük oldukça bir sonra gelen enflasyon kademeli olarak düşecek. Ama ne oldu? Enflasyon tek haneye inince bayram edenler, enflasyon artık tek hanede diyenler. Şimdi ne görüyoruz? Enflasyonun yeniden yükseldiğini görüyoruz. Neden? Baz etkisi bitti. Bundan sonra enflasyonda baz etkisi yok. Şimdi hemen ilk grafiğimizi arkadaşlarım göndersin. Ne demek istediğimi görün. Bu sefer son 3 ayı ilk grafikte göreceksiniz. Kasım ayında yıllık enflasyon %10,56 idi. Aralık'ta 11,84, Ocak'ta 12,15. Ne oluyor? Dikkat edin, kademeli bir şekilde enflasyonun yeniden yükseldiğini görüyoruz. Çünkü alınan tedbirler bir işe yarayacak tedbirler değil. Alınan tedbirler palyatif. Yani kanser hastasına aspirin veriyoruz. Biz bir ekonomik krizdeyiz. Yaptığımız model, uyguladığımız ekonomik model bizi bir krize sürükledi. Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele geçmesi lazım. Bunu planlamadığımız sürece ne büyüme tarafında, ne işsizlik tarafında, ne gelir artışı tarafında, kişi başına gelir veya milli gelir tarafında, ne enflasyon tarafında bizim artık orta ve uzun vadede gidecek bir yerimiz kalmadı. Bir yıl başarsanız ikinci yıl, iki yıl başarsanız üçüncü yıl gidemezsiniz. Yolumuz bitti. Yeni bir ekonomik programa ihtiyacımız var. Ve hemen şunu söyleyeyim. Bu hükümetin öyle bir ekonomik program yapacak hali, durumu yok. Açık söyleyelim. Birbirimize yalan söylemeyelim. Bu hükümet yapabilecek olsaydı zaten şu ana kadar yapardı. Ayrıca başından bu yana, anayasa değişikliğinden bu yana itiraz ettiğimiz gibi Türkiye'nin Türk tipi demokrasiden, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden uzak, bütün yetkileri bir kişiye veren başkanlık sistemiyle de bir yere gidebilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla bir yapısal reform dalgası başlatmamız lazım. Ama dünyanın en iyi ekonomik programını uygulasanız, ekonomide yapısal reform yapsanız dahi uzun vadede bizim amacımız ne? Halkımızı refaha götürmek, halkımızı mutlu etmek, halkımızın gelir seviyesini yükseltmek, daha iyi eğitim verebilmek, daha iyi emekli maaşı verebilmek, öğretmenlerimize, işte efendim memurlarımıza, işte efendim çalışanlarımıza daha yüksek gelirler sağlayabilmek, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa edebilmek. Bütün bunları yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü bizde tuz koktu. Nedir tuzun koktuğu yer? Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü. Hukuk tuzdur. Şu anda Türkiye'de hukuka güveniyorum gerçekten diyen insana herhalde hepimiz biraz deli gözüyle bakıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Yargıç dediğimiz, savcı dediğimiz, avukat dediğimiz, hukuk dediğimiz, adalet ki diğerlerine göre soyuttur. Bunlar insanın insan olmaktan gelen en temel haklarını koruyan şeylerdir. Hukukun üstünlüğü yeniden inşa etmemiz lazım. Demokrasiyi, ifade özgürlüğünü, temel insan haklarını yeniden inşa etmemiz lazım. Ve bunu Türk tipi başkanlık sistemiyle inşa edemeyiz. Bizim yeniden parlamenter sisteme dönmemiz gerekiyor. Onun için bu yapılanlar yok. Efendim ekonomide bir mucize olmuş da 100 günde çok şey değişmiş de nasıl olduğunu ben size kredilerin çılgın gibi artışını göstermiştim daha önce. Arşivde de bulabilirsiniz. Deli gibi kredileri artırıp, kamu bankaları üzerinden deliler gibi kredi verip bir iyilik hissi yaratmak ekonominin düzeldiği anlamına gelmez. Gelmez, zaten gelmiyor da. Şimdi enflasyon grafiğini yeniden arkadaşlarım bir verebilirler mi? Aydan aya enflasyonun nasıl yükseldiğini, aynı grafiği bir daha versin arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Kasım'da 10,56, Aralık'ta 11,84, Ocak'ta 12,15. Bunların da doğru olduğunu varsayıyoruz bu arada. Neden bunların doğru olduğunu varsayıyoruz dedim. Çünkü ben kendi enflasyonumu kabaca bir şekilde hesaplıyorum. Size de tavsiye ederim. Birçok arkadaşım da şöyle yapıyor. İnternet üzerinden alışveriş yapanlar özellikle bunu daha kolay yapıyorlar. İşte bir yıl önceki sepetlerini bugünkü fiyatıyla kıyaslıyorlar. Aynı sepeti bugünkü fiyatıyla kıyaslıyorlar ve enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu görüyorlar. Ben de fişler üzerinden bunu yapıyorum. Bir yıl önce kedi mamasına ne kadar vermiştim, bugün ne kadar verdim? Bir yıl önce peynire ne kadar vermiştim, şimdi ne kadar verdim? Zeytine ne kadar vermiştim, şimdi ne kadar verdim? Deterjana ne kadar vermiştim, şimdi ne kadar verdim diye bunları sürekli birbiriyle kıyaslıyorum. Sürekli. Size şunu söyleyeyim. Yürüyüşler yapıyorum. Spor ayakkabılarım çok eskimiş. Ben çok uzun süreler kullanıyorum eşyam. Bunun çevreciysek eğer hayata değer veriyorsak, dünyaya değer veriyorsak ve ayrıca da paralarımızı sokağa atmamamız gerektiğini düşünüyorsak böyle yapmamız lazım zaten. Spor ayakkabı almak istedim. Yani bilmiyorum spor ayakkabılara baktınız mı? Bir bakmanızı tavsiye ederim. İnanamazsınız. Yani fiyatlar dehşet. İnanın şok yaşadım. Ben kendi enflasyonumu hesapladığımda benim yıllık enflasyonumun %17 civarında olduğunu görüyorum. Daha önce enflasyonun nasıl manipüle edildiğini size anlatmıştım. O yüzden bunu tekrar anlatmayacağım. Ama siz de kendi enflasyonunuzu hesaplayabilirsiniz. Bir yıl önceki aldığınız fişlerle, bugün aldığınız fişlerle bir bakın. Şimdi hemen bir sonraki grafiğimize gidelim. Ocak aylarında enflasyon neymiş? Hani enflasyon düştü düştü. Dostlarım buna bakmamız önemli. Çünkü bize bir söylenen yalan var. Örneğin dolar kurunda. İşte dolar 5.60'a düştü, 5.90'a düştü, 7 liralardan geldi. Dolar 7 liradan gelmedi dostlarım. Geçenlerde bir hesap yaptım. İşte bu deprem vergileri nereye gidiyor ya anlamak için. TL'yi ya deflatör kullanacaksınız ya dolara çevireceksiniz. Dolara çevirip de bir bakayım bir de deflatör. Yani enflasyondan arındırayım diye deprem vergini hesaplarken. Ya insanın tabii hemen bana sorsanız söylerim. Fakat dikkat etmiyoruz bunlara. 2008 yılında dolar 1.3'tü. O zaman bazıları şimdi işte başdanışman olanlar 1 dolar 1 TL olur mu diyorlardı bize. Dolar oralardan geldi. Doların 2 lira olduğunda ve sonra 1.90'a düştüğünde ben demiştim ki böyle şeyler yapışkandır Türkiye'de. Geri gelir. Dikkatli olmak lazım. Bana o zaman çok bilmişler, sana dolar satalım 2'den demişlerdi. Dolar oralardan geldi. Dolar daha 2-2,5 sene önce kaç liraydı? 3.50, 3.60, 3.70. Dolar oralardan geldi dostlarım. O yüzden belki bir gün burada size Merkez Bankası'nın ekonomik görünüm raporundan bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle Türkiye'nin para biriminin nasıl gittiğini paylaşırım. Doların nerelerden geldiğini. Gökten dolar yağarken öyle doları düşük tutmak kolaydı. Şimdi dolara düşük tutun. O bedeller geldi, onların ödenmesi gerekiyor enflasyon tarafında da. Şimdi bir sonraki grafiğimiz bir gelsin. Enflasyon nerelerden geldi? Enflasyon uzun zamandır 5 hedefleyen Türkiye enflasyonda 8 civarında. Şimdi siz diyebilirsiniz ki 5 ile 8 arasında ne olacak canım 3 puan. Ama öyle değil dostlarım. O yüzdeye vurduğunuzda %60'lık bir sapma. %60'lık bir sapma. 5 hedefleyip 8 tutturuyorsunuz. 2018'in Ocak ayında enflasyon 10.35'e gelmişti. Yani 8'lik patikanın üstüne çıktı. 8 civarında kalan enflasyon 8'in üzerine çıktı. 2019'un Ocak ayında %20,35'e gelmişti. Sonra biliyorsunuz 24'lere kadar gittik. Bu senede 12,15. 12,15. Yani aslında enflasyonu düşürdük diyenler enflasyonu çıldırtanlar. Kontrol altında tutamayanlar. Biraz daha farklı bir konuya bugün bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Artık enflasyonda ortalama enflasyona bakmanız lazım. Lütfen ortalama enflasyona dikkat edin. Çünkü baz etkisi artık çıktığı için bizim ortalama enflasyonla gitmemiz lazım. Ortalama enflasyon %14,52 olmuş. Yani enflasyonumuz 12-15 ama ortalama enflasyon 14,52. Bir kere burada ilginç bir durum var. Peki ortalama enflasyonda neler görüyoruz fiyat artışlarında? En yüksek fiyat artışı 27,66 ile alkol ve tütünde, ev eşyasında 17,21, lokanta ve otelde 17,01. Şimdi bunlar ortalama enflasyonun üstünde artanlar. İkincisi ne? Düşük artanlara bakalım. Fiyatı daha düşük kalanlara. Giyimde 5,12, Haberleşmede 5,59, ulaştırmada 9,7'lik fiyat artışı olmuş. Ortalama enflasyonun altında kalmış bunlar. Peki enflasyon nedir aslında? Enflasyon sizin cebinizden çalınan paradır. Enflasyon fakirleşmedir, yoksulluktur. Enflasyon 20 olsun, bana da %20 zam yapılsın, enflasyondan korunayım. Öyle bir şey yok dostlarım. Çünkü siz eğer üst gelir grubunda değilseniz, sizin enflasyonunuz ortalama enflasyonun üzerindedir zaten. Siz ortalama enflasyonun üzerinde bir enflasyonla yaşarsınız. O yüzden enflasyon hepimizin en büyük düşmanıdır. Sizi fakirleştirir, cebinizden para çalar. Şimdi bir de gıda tarafına bakalım. O zaman anlayacaksınız. Vazgeçemeyeceğimiz, hangi gelir seviyesinde olursanız olun, vazgeçemeyeceğimiz kalem nedir? Gıda. Hepimiz bir şeyler yemek zorundayız. Gıdada yıllık enflasyon TÜİK'e göre 9,04. Ama ortalama gıda enflasyonuna baktığımızda ne görüyoruz? 17,70. 17,70. Yani neredeyse iki katı. Çok küçük bir fark kalıyor. İki katı. Bu ne demek? Bu şu demek. Enflasyon nasıl hesaplanıyor? Ayın başıyla ayın sonu arasındaki fiyat farkı. Peki, ortalama enflasyon ne? Siz domatesi, biberi, patlıcanı, peyniri sadece ayın sonunda mı yiyorsunuz? Hayır. Ay boyunca alışveriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon manipülasyonunun bir tarafı oradan geliyor. Bir tarafı da zaten siz ay boyunca sürekli alıyorsunuz. Bu fiyatlara sürekli maruz kalıyorsunuz. Şimdi hükümet ekonomik kriz girmedik ekonomik krize. Biliyorsunuz ekonomik kriz geliyor dediğimizde vatan hainiydik. Sonra ekonomik kriz geldi dediğimizde de kriz mriz yok denildi. Ama şimdi girmediğimiz ekonomik krizden bizi çıkarıyor hükümetimiz. Girmediğimiz ekonomik krizden çıkıyoruz. Bu da dünyada bir mucize. Tıpkı dünyada bir ekonomik mucizeyi gerçekleştiren Türkiye'nin hiç enflasyon düşerken yüksek zam, enflasyon düşüyor. Hiç endişelenmeyin. Zamlar yüksek, birazdan göreceksiniz ama enflasyon düşüyor. Buna bilmiyorum, dünyanın bizi kıskandığına inanmıyor musunuz? Ben buna inanıyorum, dünyanın da bizi kıskandığına. Dünya çatır çatır çatlıyor. Hem zam yapıyorlar hem de enflasyonları düşüyor. Bu nasıl oluyor diye gayet net. Şimdi hükümet ekonomik krizden çıkabilmek için deli gibi parasal genişleme yapıyor. Biz parasal genişleme dediğimizde teknik bir adı var bunun. M2, M3. Ne demek? Piyasadaki para arzı artı bir de para olmadan da para harcıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Kredi kartı örneğin kullanıyorsunuz. Yani piyasadaki nakit olmayan paralar. İşte bunlar M2, M3 diyoruz. Teknikle sizi boğmak istemiyorum. Piyasadaki para arzı artışıyla enflasyon arasında çok yakın bir bağ vardır. Enflasyon sebep faiz sonuç, faiz sebep enflasyon sonuç tartışmasının manasızlığının ana nedeni budur. Piyasaya çok para verirseniz talebi artırıyorsunuz. Klasik iktisadi bakış. Piyasadan parayı çekerek sıkı para politikasına geçerseniz de piyasadaki para azalıyor. İnsanlar parayı harcayamıyorlar. Klasik iktisat budur. İktisat biliminin temelinde de zaten bu vardır. Geçici dönemlerde sadece bunu yapamazsınız. Yani geçici bir süreyle bunu yaparsınız, sonra kısarsınız. Amerika krizden çıkmak için FED deliler gibi para bastı, gökten dolar yağdı, çok düşük faizli. Hatta bazı ülkelerde eksi faizler gördük. Eksi faizlerle ne yapıldı? Paranızı harcayın denildi insanlara. Ama o başka ülkeler, başka şartlar. Dünyadaki doların önemli bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri dışında zaten. O konuya girmek için Türkiye'deki durumu bir size göstermek istiyorum. Bugün takip ettiğim ve güvendiğim iki iktisatçı iki grafik paylaştılar. Bunları şimdi arkadaşlarım verecekler ve hep beraber göreceğiz. Atilla'yı bilmiyorum Sayın Çiftleri takip ediyor musunuz? O bugün bu grafiği paylaştı. Orada dikkat edin, mavi ile gördüğünüz para arzı M1, M2, M3. Yani para arzı kredi kartlarını da hallettiğimizde sonuçta biz daha ziyade M2'ye özellikle bakarız. Aşağıda turuncuyla gördüğünüzde enflasyon. Dikkat edin, para arzı nasıl yukarıya doğru füze gibi uçuyor. Enflasyon bir süre sonra bunu takip edecektir. Takip edecektir. Para arzının fırladığı grafiğin baş tarafında dikkat edin, para arzının yükseldiği her yerde enflasyon onu takip ediyor. Geçmişte de böyle olmuş. Grafikte görüyorsunuz. Para arzı düştüğü zaman enflasyon da düşüyor. Para arzını böyle çıldırttığımıza göre enflasyon bunu takip edecek. Para arzını çünkü niye çıldırtıyoruz? İnsanlar gitsinler, alışveriş yapsınlar, ev alsınlar, buzdolabı, çamaşır makinesi alsınlar, araba alsınlar. Aman Allah, ekonomi büyüsün, üretim artsın. Öyle dediğiniz zaman da o da enflasyonu getiriyor. Marifet, iyi yöneticilik, ülkeyi iyi yönetmek hem refah artışı sağlayıp hem düşük enflasyonla bunu başarmaktır. Neden merkez bankaları enflasyonun düşmanıdır? Hiç düşündünüz mü? Çok basit bir nedeni var bunun. Çünkü o parayı onlar basıyorlar. Onların çocuğu. Nasıl ben çocuğumun iyi bir geleceği olsun, rezil olmasın, yaptığı işlerde başarılı olsun istiyorsam, Merkez Bankası da kendi çocuğunun, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, doların, işte Avrupa Merkez Bankası Euro'nun, İngiliz Merkez Bankası Sterlin'in, Çin Merkez Bankası Renminbi ya da Yuan ne derseniz onun, Japon Merkez Bankası doğal olarak boş yenin iyi bir geleceği olsun ister. Paranın geleceğini tehdit eden başka kurlara karşı değerinden ziyade ülkesindeki alım gücüdür. Ülkesindeki alım gücünü yok eden şey nedir? Enflasyondur. Ve ikinci bir grafiğimiz daha gelecek. O da ben Hüseyin Bey'i çok beğeniyorum, çok beğenerek takip ediyorum. Çok güzel grafikler kullanıyor. Biliyorsunuz ben de dataya, veriye çok meraklıyım. Dikkat edin, burada çok önemli bir şey söylüyor. Enflasyonla para arzı arasındaki bağı gösteriyor. Mavi para arzı, kırmızı enflasyon. Ve Kasım 2017 ile Ekim 2019 arasında M3 artışını almış o para arzında. %75'lik bir artış var ve enflasyon da, bileşik enflasyon da %41'e gelmiş. Şimdi eğer ya diyor eğer para arzını düşüreceğiz veya yataya geçireceğiz ya da enflasyon yukarı gidecek. Bunun başka bir şeysi yok. Bu grafik bize bunu söylüyor. Ha, bazen birbirlerini geç takip ediyorlar. Deminki grafikte gördüğünüz gibi. Ekonomik krizde olduğumuz için bu olabilir. Ama sonuçta bunlar arasında güçlü geçişkenlikler var. Siz istediğiniz kadar kendiniz bir iktisat teorisi uydurun. Bunlar arasında geçişkenlik var ve biz önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Baz etkisi bitti. Bunu anlatmıştım size. Çok önemli bir şey bu. Bizim açımızda.